Ayrım 17.
Lasiye sinirlendi. Ne biçim konuşuyorsun? Annenin ölümü iş hayatıyla uğraşamayacak kadar sarstı beni. İlk olarak düşündüm bunu. Belki de seni bulduğumuza sevindiğim için. Mado ile seni parasız bırakmaya hakkım yok. Ben bir şey istemiyorum dedi Mado. Paris'e dönmeyi de düşünmüyorum. Louis sesini yükseltti. Bana aldırma. Nasıl olsa askerim. Artık herkesi tahsis ediyorlar. Bir hainin sözünü dinlemeye hiç niyetim yok. Kime hain diyorsun? Pöteğine. Louis. Ne var? Berdun kahramanı hakkında bir yargıya varamayacak kadar gençsin. Hem sonra sen bir as değmensin. Mareşal'dan nasıl oluyor da böyle söz edebiliyorsun? Sözünü ettiğin askeri disiplin nerede kaldı? Ben namuslu komutanların sözünü ettim. Oysa Pöteğin bir haindir. Küçük bir as değmen olan ben, onun yıldızlarını sökme hakkına sahibim. Cephedeydim. Daha dayanabilirdik. Daha sonra da Cezayir'e, Kongo'ya, nereye olursa çekilebilirdik. Her şey bu aşağılık tutumdan daha iyiydi. 20 yaşında olduğun için böyle konuşuyorsun. Neyse ki ülkemizin geleceğiyle ilgili kararları senin gibi çocuklar vermiyor. Bir annenin duygularını anlayabilir misin? Anneye göre değişir. Alçakların da anneleri var. Benimki hayatta olsaydı beni anlayacak olduğundan eminim. Annenden başka türlü düşündüğümü mü söylemek istiyorsun? Belki onurumu da ayaklar altına aldığımı sanıyorsun. Lansiye ne dediğinin farkında bile değildi. Ateşkes imzalandıktan sonra silah sallamak kolaydır. Sen kendin bir kere bile hava savaşına katılmadığını söyledin. Kim sana Mareşal'ı yargılama hakkı veriyor? O Verdun'da savaştı. Ben de oradaydım. Savaşın ne olduğunu bilirim. Ve sen boyuna posuna bakmadan ona çamur atıyorsun. Sustu, yüzünü sildi. Louis uzun süre cevap vermedi. Sonunda konuştu. 25 yıl sonra aynı Pöteğin Fransa konusunda pazarlığa oturursa Verdun zaferi neye yarar? Tartışmaya girmek istemiyordum. Sen beni buna zorladın. Şimdi de Roche'nin geleceğiyle bize bırakacağın mirasla ilgileniyorsun. Bize bırakacağınız mirası hiç düşündün mü? Fransa ya da bir Alman batakhanesi. Hiçbir şey düşünmedin sen. Bizi de kendin gibi yetiştirdin. Düşünmeyi bile öğretmediler. Şimdi her şeye yeni baştan başlamak gerekiyor. Zavallı Marcel'in her zaman felaket yalnız gelmez derdi. Birkaç gün sonra Mado babasına, Louis dün gitti dedi. Onu ben geçirdim. Geçirdim ne demek? Nereye gitti? Bilmem, herhalde savaşmaya. Lansiye kendini bir koltuğa attı. Ellerini yüzüne kapadı. Hava kararına kadar böyle oturdu. Oğlunu hem lanetliyor hem de ona hayranlık duyuyordu. Ama oğlundan çok da kendini düşünüyordu. Kendine acıyordu. Ailesi dağılmıştı. Tıpkı Fransa gibi. Yakınları birbirinden kopmuştu. Artık yaşamak, can sıkıcı işlerle uğraşmak, kaba, küstah yabancıların gezdiği Paris'e dönmek neye yarardı? Mado durmadan tekrarlıyordu. Hadi sen git. Mado kardeşini öptü. Sana gıpta ediyorum. Neden? Sen de benim yaptığımı yapabilirsin. Hayır, yapamam. Bak Louis, ben hiçbir şeye inanmıyorum. Anladın mı? Ruhum boşalmış. Belki de böyle doğdum. Ama seni seviyorum. Mutlu olmanı isterim. Hayır, bu da değil. Zaferi kazanmanızı isterim. Akşam karanlık bir sokaktaydılar. Louis, Madon'un ağladığını görmedi. Birkaç aydan beri Sergey çok gezmişti. Yaroslav, Rostov ve Gorki'ye gitmişti. Hep işiyle meşguldü. Kendi kendisiyle alay ediyordu. Çatıştığım zaman, diyordu annesine, gözüm hiçbir şeyi görmüyor. Sanki insanlığın geleceği yaptığımız köprüye bağlı. Oysa söylediği pek doğru değildi. Somurtuk ve kuşkulu, batıdaki olayları izliyordu. Hem sabah gazeteye saldırıyordu. Almanları durdurmuşlar mıydı? İşte, 4. sayfada kısa bir haber. Alman orduları Paris'e girdi. Mado, yüreği sıkıştı. Sergey Mado'yu düşündüğü enderdi. Hayatı, planlar, taslaklar, sayılarla fazla doluydu. Geçmişin geri dönmeyeceğini anlıyordu şimdi. Yüreğinin eğilimini durduramadığı, Mado'yu ağlattığı için kendi kendine kızıyordu. Belki Mado onu unutmuştu. Bütün bunlar hayatın dışında kalan şeyler dememiş miydi? Yine de kendini suçlu hissediyordu. Pek seyrek olmakla birlikte gece yarısı Mado'yu düşünde gördüğü olur. O zaman bir daha böyle sevemeyeceğini kendi kendine itiraf ederdi. Mado'ya en değerli şeyini vermişti. Yüreğinin ateşini, düşlerini. Sabah olduğunda düşünü unutuyor, Hayat her şeyin üzerine çıkıyordu. Sanki bir perde çekilmişti. Bütün zıt duygulardan, iç şaşkınlık ve kararsızlığından arta kalan tek şey Madon'un durumunun kötü oluşuydu. Hem Madon'un hem Paris'in. Almanlar Paris'te. Olup biteni anlamaya çalışıyor, bir türlü akla ermiyordu. Kaç kere annesiyle Mado'ya küçük şerefsiz adamlar tarafından yöneltilen, iç kavgalarla altüst olan, kayıtsız ve savunmasız Fransa'nın mükemmel hazırlanmış Hitler birlikleri harekete geçer geçmez düşeceğini söylemişti. Yine de bu ani son onu şaşırtıyordu. Kısa da sürse inatçı, kahramanca bir savaş bekliyordu. Bir takım başarılar umuyordu. Paris'in tek kurşun sıkmadan düştüğünü öğrenince ne yapacağını şaşırdı. Bu, dört ihtilal kentini açık şehir ilan eden general karşısındaymış gibi sövüyordu. Ödlekler, han kapısından girercesine sokmuşlardı düşmanı içeri. Lejan'ı, Rochen fabrikasında konuştuğu genç işçiyi, Blancourt'luları, Suresnilerleri, İvrilileri hatırladı. O adamlar teslim olmazdı ama yakalanıp toplama kamplarına atılıyor, peşlerine düşülüyordu. Aşağılık yaratılışlı insanlardı yöneticileri. Solcusuz, haksız bir Fransa istemişlerdi. Ne kalmıştı ellerinde? Bastil alanını dolduran Almanlar. Sonra hayatını düşündü. Moskova, tasarıları, annesi, Valya'nın belli belirsiz gülüşü, sık sık görüşüyorlardı, nedenini bilmiyordu ama Valya ona çekici geliyordu. Şimdi bile onu düşünmüştü. Bu toprak, bu ağaçlar, burada henüz her şey sakindi. Madon'un yaptığı gibi genç kızlar papatyalara soruyorlardı. Kendisi de az önce düşünmüştü. Acaba Valya bugün telefon edecek mi? Anneler yavrularını hafif hafif sallıyorlardı. Öğrenciler eğitim görüyorlardı. Binalar yapılıyordu. Nereye bölme yerleştirileceği, sedirin üzerine ne renk bir örtü geçirileceği konuları tartışılıyordu. Bu topraklar üzerinde tatlı mavi, beyaz, pamuksu bulutlarıyla bir Haziran gününü andıran barış hüküm sürüyordu. Ve orada ne kadar da kısa zamanda alt etmişlerdi Fransızları. Yakıyor, yağmalıyor, öldürüyorlardı. Sergey Anna'nın anlattıklarını hatırladı. Almanlar bize de saldıracak. Fransa'yı sindirince 2-3 yıl sonra hiç şüphesiz üzerimize atlayıverecekler. Yemek sırasında Sergey Belçev'le tartıştı. Gazetesini katladıktan sonra kendinden memnun, gülümsedi Belçev. Sert et parçasını iyice çiğneyip, Fransızları patakladılar dedi. Hem esaslı bir dayak attılar. Sergey kızdı. Belçev Paris'i sevmeyebilirdi. Kendi görüşüydü bu. Oraya hiç gitmemişti. Çok okumazdı da. Çalışkandı ama sınırlı bir adamdı. Paris'in geçmişi bile koca bir tarih cildiydi. O çok sevdiğimiz tarihin bir cildi. Sonra faşistlerin zaferi, bu kolay kazanılmış zafer bir tehlike sayılmaz mıydı? İnsanın başını döndürecek bir hızla olup bitmişti her şey. Paris'in güzel olup olmadığı söz konusu değildi. Başka bir sorun, hem bizi yakından ilgilendiren bir sorun vardı. Herkes bunu anlıyordu. Anlamak istemeyen Belçev'ti. Ne kızıyorsun? Ustaca bir dayak attıklarını kabul et. Büyük bir kayıtsızlıkla söylenen bu sözlerden Sergey tiksinmişti. Kayıtsızlık Belçev'in en belirgin yanıydı. Her zaman hayatından memnundu. Hoşnutluğunu her gün, her saat göstermek istiyordu. Ona hava ne soğuk dense şöyle cevap verirdi. Soğuğun iyi yanları vardır. Bir kere hava kuru. Yağmurlu ve kasvetli günlerde neşelenirdi. Ne tatlı hava. Bunu söylerken gülümser, elini yanaklarında ve koca burnunda gezdirirdi. O gün yine her zamanki gibi gülerek, sinirlenecek ne var diyordu. Sergey diretti. O zaman da Belçev saldırıya geçti. Sergey'i diyalektikten yoksunlukla suçladı ve ona ağlamış dedi. Sonra yoruldu. Kompostosunun bulanık suyunu devirip lafı bağladı. Canları cehenneme. Aralarında aklı başında tek kişi yok. İşte bu kadar. Solcuları unutuyorsun sanırım. İşçileri, halkı unutuyorsun. Bizim kendi derdimiz kendimize yeter. Birden Pavel Sergeyevich Lukuten lafa karıştı. Tartışmalara hiç girmezdi. Siyasal yönden az gelişmişti. Ama onu yararlı bir meslektaş sayardı herkes. Utangaç ve içine kapanıktı. Öyle ki yıllardır onunla çalışanlar özel hayatıyla ilgili hiçbir şey bilmezlerdi. 40 yaşındaydı. Ama her yanıyla, davranışlarıyla, konuşmasıyla, modası geçmiş bir görünüşü vardı. Belçev, kendi derdimiz kendimize yeter dediğinde konuşmayı dinlediğini belli etmeyen Pavel Sergeyevich dayanamadı. Konuşmanıza karıştığım için bağışlayın ama size cevap vermekten kendimi alamadım. Hepimiz ortak bir eser üzerinde çalışıyoruz. Düşünceleriniz bana çok yanlış geliyor. Aramızda bölücü unsurlar bulunduğunu bilmiyordum. Başka söz bulamıyorum. Şu bıçağı görüyor musunuz? Rastgele bizim yaptığımız, bizim çalışmamızın ürünü olan bir bıçak. Bana kalırsa bu bıçağın yapımı bütün insanlığı ilgilendiriyor. Kimi kurtuluşu bizden beklediği için bize hayranlık duyuyor. Kimi de sofra bıçağı ve başka şeyler yapabildiğimiz için ya da yalnız var olduğumuz için bizden nefret ediyor. Çünkü bizim geleceğimizi insanlığın geleceğinden ayırmak olanaksız. Biz zafer kazanırsak herkes zafere ulaşacak. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ama bir başka ulusu yaraladıklarında o ulusun acısını yürekten duyuyoruz. Bu sözler üzerine elini kalbine götürdü. Belçev ayağa kalkmıştı. Sizinle tartışmayacağım. Başkalarına ders verecek yerde propaganda edebiyatını okusanız daha iyi edersiniz. Akşam Sergey annesine uğradı. Son haberlerin onu çok üzdüğünü biliyordu. Nina Georgievna oğlunu şu sözlerle karşıladı. Sergey, böyle bir şey nasıl olabilir? Milyonlarca ve milyonlarca kişinin kendi kendine sorduğu, sabahtan beri de üzerinde düşündüğü soruyu şimdi oğluna yöneltiyordu. Paris'i teslim etmek, halkıyla, işçileriyle birlikte, onlar ne olacak? İşçiler, burjuvazinin Hitler'le ciddi olarak savaşmasına olanak verecek kadar güçlü. Buna karşılık iktidara geçemeyecek kadar da güçsüz. Orta halli Fransız'a, sokaktaki adama gelince bir şey anladığı yok. 5 yıl boyunca Hitler'in halk cephesi hükümetinden daha iyi olduğu söylendi ona. Sosyalistlerin güzel kokulu bitkilerle dolu bahçelerine el koyacakları, içkiden yoksun bırakacakları, belki kadınları devletleştirecekleri söylendi. Orta halli Fransızın beynini yıkamaktan daha kolay şey yoktur. Kendilerini şüpheci, katı kişiler sanıyorlar ama gerçekten hepsi çocuk, gerçek birer çocuk. Faşizmin ne olduğunu şimdi görecekler. Son söz daha söylenmedi. Halkın sonunda zaferi kazanacağını biliyorum. Ama beni asıl korkutan ortada bir şey kalmadığı zaman zafere ulaşması. Notre Dame ya da Louvre Sarayı'nı söylemiyorum. Fransızların gelenekleri, incelikleri, hafiflikleri ve anlaşılmaz yanlarıyla yaşamalarını istiyorum. Herkes için geçerli bu. Ama faşistler 20 yıl Fransa'da kalırlarsa, baksana Almanya'yı ne hale getirdiler. İçim yanıyor Sergey. Sergey susuyordu. Yine Mado'yu hatırlamıştı. Nina Georgievna aklından geçenleri anlamış gibiydi. Oğlunun elini avuçlarına aldı, acemice ama içtenlikle sıktı. Annesinden pek rastlamadığı bir hareketti bu. Sergey duygulandı, başını çevirdi. Uzun süre bir şey konuşmadan oturdular. Sonra Nina Georgievna hatırladı. Bugün enstitüde bir öğrenci bana ne dedi biliyor musun? Paris'i aldılar ama komün bayrağı bizde dedi. İşte Belçev'e verilecek en iyi cevap. Bundan eminim. Bugün Kalasyevskaya sokağından geçiyordum. Karşıdan gelen askerlere rastladım. Yıkanmaya gidiyorlardı. Şarkı söylüyorlardı yürürken. İşte bizim umudumuz. Bütün dünyanın gözleri şimdi onlara çevrili. Sergey gülümsedi. Sesi değişmişti. Düşünceli düşünceli ekledi. Yürekten yüreğe giden görülmemiş bir telgraf olsaydı Paris'e haber yollardım. Kalasyevskaya sokağında bizim askerlerin nasıl şarkı söyleyerek yürüdüklerini anlatırdım. Nina Georgievna tatlılıkla alay edercesine sordu. Haberi genç bir kıza mı yollardın yoksa? Sergey başını salladı. Hayır, Roşen fabrikasında çalışan bir gence. Gece eve dönerken Sergey Valya'yı düşündü. Hemen pişman oldu. Daha savaş var. Şimdi patlamasa birkaç yıl sonra patlar. Çocuklarla eskiden Perekop'a saldırıp ele geçirme oyununu oynadıklarını belli belirsiz hatırlıyordu. Barış çağının çocuğu Sergey, iki bombardıman arasında insanların cam şişirip ev yapmalarına, gül fidanı dikmelerine akıl erdiremiyordu. O gece savaştan bir saat önce insanın bir genç kızı öpebileceğini söyleseler inanmazdı. Sabah gökyüzü barışın hafif, beyaz, pamuksu bulutların yer yer kapladığı masmavi renkteydi. Sergei yaklaşan fırtınayı yaşıtlarının çoğundan sık düşünüyordu. Düşman saflarında bir süre bulunmuştu. Faşistler onun için gazetelerdeki sözcükten başka şeydi. Yine de savaşı düşünüyordu ama hissetmiyordu. Zafer kazanmışçasına Grigoriev'e, "Bakın," dedi, "hiç de düşle ilgisi yok. Zamandan önce her şeyi hazır edeceğiz." Akşam Valya'ya telefon etti. Eylül ayı kasvetliydi. Birden hava açtı. Rusya'da sonbaharın başka türlü bir tatlılığı vardır. Uzun bir kışı sezinlercesine ağaçlar yapraklarının bir bölümünü dökmemişlerdi. Sıcak güneşle birlikte insanı avutmaya, yüreklendirmeye çalışıyorlardı sanki. İlkbaharda bahçeler yemyeşil olacak, güneş çifte pencerelerden içeri dolacak der gibiydi. Pavel Sergeyevich Lukutin karısına telefon edip akşam yemeğine gelmeyeceğini söyledi. Sonra çalıştığı yerden ayrıldı. Altın sarısı yapraklı ağaçlarıyla Alexander Park'ını, pembe ve ılık duvarlarıyla Kremlin'i görünce güvenle gülümsedi. Lukutin'in hayatını alt üst eden dış olaylar değil, kendi kafa yapısıydı. Botanik profesörü olan babasının kafası geçen yüzyılın düşünceleriyle doluydu. Aklı fikri Tolstoy'un öğütlediği barışseverlikle her türlü özgürlüğü getirecek bir anayasaydı. İhtilali sevinçle karşıladı ama kısa sürede aklı karıştı. Yine mi kan? Pek sokağa çıkmıyor, Eflatun'un eserlerini okuyordu. Dostlarından biri, "İhtilali baltalamaya mı niyetlisiniz?" diye sorduğunda profesör kükredi. "Baltalamak? Niyetim yok. Olup bitenlerden tiksiniyorum." Kısa süre sonra da öldü. Sanki babasıyla tarih arasındaki tartışmayı sürdürmek görevini Pavel Sergeyevich yüklenmişti. Gepgenç bir çocukken defterine karşı akım sözlerini yazmıştı. Edebiyata, özellikle romantiklere bayılıyordu. Byron ve Lennon'un eserlerini okuyordu. Buna rağmen inşaat mühendisi olmaya karar verdi. Halkın her zaman haklı olduğunu, ona hizmet etmek gerektiğini söylüyordu hep. Teknik üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra Kazan'da, Berezniki'de, Kuznets'te çalışmıştı. Birkaç yıldan beri Moskova'daydı. İşinden hoşnuttu ama sık sık kuşku giriyordu kafasına. Hayatını, ruhunu emrine verdiği dava haklı mıydı? Her yanı kaplayan kabalıktan tiksiniyordu. Şu ya da bu memurun bürokrasi alışkanlığından gelen katılığına isyan ediyordu. Kendi kendisiyle tartışıyordu durmadan. Bütün bunlar bizim daha öncülükten kurtulamayışımızdan ileri geliyor. 20 yıl sonrasının insanları başka olacak. Yine de umutsuzluğa kapılıp düşünüyordu. Hayır, böyle insanları değiştirme olanağı yok. Tıpkı babası gibi en ufak bir haksızlığa isyan ediyordu. Ama babasının yaratılışı yoktu onda. Tolstoy'un doktrinini benimsemekle birlikte profesör gerekirse mücadeleye girerdi. Pavel Sergeyevich ise sessiz bir adamdı. Kendinden geçtiği görülmemişti. Kendi kendisiyle alay ederdi. Benim gibisi az bulunur. Dört duvar arasında isyan ediyorum. Korkaklık da değildi bu. Elini kolunu bağlayan kişiliğindeki ikilikti. Belki öğrendiklerine fazlaca bağlıydı. Belki bütün içine kapanık insanlar böyleydi. 20 yıl boyunca aklından neler geçtiğini kim bilir? Üniversite yurtlarında, barakalarda, bitip tükenmek bilmeyen tren yolculuklarında. Çağına ağır ağır, güçlükle, ne çevresindekilere ne kendine güvenmeden yaklaşıyordu. Toplum hayatına kayıtsız biri olduğunu söylemek yanlıştı. Çok okumakla kalmıyor, bütün okuduklarını gördüklerine uydurmaya çalışıyordu. İşini kültürün genişlemesiyle ilgili düşüncelerden ayırmıyordu. Faşizm onu çok şaşırttı. Uzun süre söz konusu edilen iyilikten kuşkulanmıştı ama kötülüğü hemen tanıdı. Kötülükten nefret etmesi de kişiliğindeki yığınla zıtlıklardan kurtulmasını sağladı. Daha az duraklıyor, geleceğe daha büyük bir güvenle bakıyordu. Pek çok şeyi çözecek bir çatışmanın kaçınılmazlığını anlamıştı. Hayatında birçok kereler aşık olmuştu ama doğuştan gelen çekingenliği açılmasına engel oluyordu. Geç evlenmişti. Evlenmeye karar verdiği bile söylenemezdi. Her şeye karar veren Katya'ydı. Melek bakışlı ya da Lukutin'e öyle gelmişti ama çok becerikli, her türlü duyguyu aptallık diye adlandıran bir genç kızdı Katya. Taşra'da yaşamaktan hoşlanıyordu. Lukutin'in işi sağlamdı. Kendisiyle konuştuğunda kızardığını gören Katya, odasını paylaştığı arkadaşını uzaklaştırıp Lukutin'i evine çağırmıştı. Bir hafta sonra da "şimdi resmen evlenebiliriz" dedi. Rukutin'e bir kız çocuk doğurdu ve odasına biraz daha oturulabilir bir hava verdi. Kaçınılmaz bir felakete alışırcasına benimsemişti karısını Rukutin. Katya hep daha fazla kazanması için onu sıkıştırır, dedikodularla ya da bir takım mağazalar üzerine söylenenlerle durmadan başını şişirirdi. Rukutin eve gitmediğine memnundu. Lokantada yemek yemeye karar verdi. Pencere yanındaki masalardan birini seçti. Sonbahar güneşinin batışını seyretmeye koyuldu. Uzun boylu, kareli spor giysili bir adamın yanına yaklaştığını fark etmemişti. Rukutin şaşkın şaşkın adamın yüzüne baktı. Açık renk, kararsız gözler, kıvırcık seyrelmiş saçlar. Bu adamı bir yerde görmüş gibiydi ama nerede? Hatırlamıyordu nerede gördüğünü. Yabancı Almanca konuştu. Beni tanıdınız mı? Ben sizi gör görmez tanıdım. 1932 Temmuz'unda Kuznetsk'e hatırlayın. 8 yıl önce Alman uzmanları Kuznetsk'e gelmişlerdi. Aralarında Berlinli genç mimar Kurt Richter vardı. Şairane görünüşü açık yürekliliğiyle ötekilerden ayrılıyordu. Her şeye hayrandı. Hiç gizlemeden de söylüyordu hayranlığını. Hunilere, mühendislerin gözü pekliğine, taygaya, kazakların değişik kılıklarına durmadan devasa diye aykırıyordu. Temiz, düzenli, bezdirici Almanya'dan sonra ona her şey düş gibi geliyordu. Kendi kendine sosyalist oluyorum diyordu hep. Kuznetsk'te bir hafta geçirdi. İyi Almanca bilen Rukutin'le dost oldu. Pavel Sergeyevich ona kılavuzluk yapmak zorunda kaldı. Ama bu iş canını sıkıyordu. Richter toprağı oyarak meydana getirilen kulübeleri gösterdiğinde açıklaması gerekti. Kısa süre öncesine kadar burada tek insan yaşamıyordu. Alman'ın dinlediği yoktu. Devasa diyordu hep. Ne kadar değişik. Richter Pavel Sergeyevich'e sordu. Epeydir partiye kayıtlısınız değil mi? Suç işlemeye kandırılmış gibi kızardı Rukutin. Cevap verdi. Ben partisizim. Aradan o kadar yıl geçmiş, iki adam o kadar çok şey görüp yaşamışlardı ki, Richter'in Rukutin'i tanıması, Rukutin'in de birlikte geçirdikleri günleri hatırlaması insanı şaşırtabilirdi. Richter çok değişmemiş, belki biraz daha içine kapanmıştı o kadar. Yıllar önce tanıdığı Rus'a bakarken gençliğini, heyecanını, yanlışlarını düşündü. Rukutin, Richter'in Moskova'da ne yaptığını anlamaya çalışıyordu. Dünyayı gezen mutsuz kişilerden biri miydi, yoksa sağlam işi olan bir faşist mi? Oysa Richter, ülkesine döndüğünde siyasete katılmama kararını vermişti. Yeryüzünde yapacak başka şey mi yoktu? Hilda'yı tanıdı. Beyaz bir zenciyi andıran, kıvır kıvır saçlı minicik bir kızdı Hilda. Richter'in aklı başından gitti. 2 yıl boyunca kızın peşinden koştu, evlenme teklif etti. Hilda'ya İngilizce öğreten yaşlı profesörü bile kıskanıyordu. Sonunda dileği gerçekleşti, evlendiler. Ama dertleri daha da arttı. Sanki Hilda onu sevmiyor, saat başı doğrudan değilse bile düşüncesinde aldatıyordu. Geceleri uyuyamıyordu. Birkaç kere karısının uykuda konuştuğunu duymuştu. Sevgilisinin adını söylemesini bekliyordu. Hilda'nın masum bir görünüşü vardı ama bir kedininki gibi çocuksu, esrarlı gözlerinin içine baktığında bu kadının yüreğinin dipsiz bir kuyu olduğunu anlıyordu. Politika onun nesineydi. İyi para kazanıyor, Hilda ile tiyatroya gidiyor, psikanalizle uğraşıyordu. Ama siyaset ister istemez hayatına girdi. Naziler iktidara geçtiler.